Ayrım 4. 3. bölüm, sayfa 36. 3. bölüm, uyanma deneyimi. Edebiyatta bütün karakterler içinde en tanınmışı Charles Dickens'ın Bir Noel şarkısındaki açgözlü, yalnız, kötü ruhlu, yaşlı Ebenezer Scrooge'dur. Ama hikayenin sonunda Ebenezer Scrooge'a bir şey olur. Büyük bir değişim geçirir. Puz gibi duruşu birden değişir ve sıcak, cömert, çalışanlarına ve arkadaşlarına yardım etmeye istekli biri haline gelir. Ne olmuştur? Scrooge'un dönüşümünü sağlayan şey nedir? Vicdanı değil, Noel ruhunun sıcaklığı değil. Dönüşümün nedeni varoluşçu şok terapisi ya da bu kitapta sözünü edeceğim gibi uyanma deneyimidir. Dipnot 1. Uyanma deneyimi. Bu tür deneyimler psikiyatri literatüründe çoğunlukla sınır deneyimleri olarak adlandırılır. Alman varoluşçu analitik terim Grenzsteuerung çevirisidir. Anlamı insan sınırları veya limitleri demektir. Ama sınır terimi biraz problemlidir. Çünkü terapistler genellikle terapötik ilişkilerin sınırlarından bahsetmek için kullanılırlar ve terapötik ilişki dışında bu terimi kullanmaktan kaçınırlar. Bu yüzden ben uyanma deneyimi ifadesini tercih ediyorum. Geleceğin hayaleti, parantez içinde gelecek Noel'in hayaleti, Scrooge'u ziyaret eder ve ona geleceği önceden göstererek güçlü dozda şok terapisi yapar. Scrooge, cesedin ihmal edilişine tanık olur. Yabancıların giysileri, hatta çarşafları üzerine kavgaya giriştiğini, insanların konuşmalarına kulak misafiri olup ölümünü hafife aldıklarını duyar. Ardından, geleceğin hayaleti Scrooge'u mezarını görmesi için kilise mezarlığına götürür. Scrooge, mezar taşına bakar, adının harflerine dokunur ve o anda kişiliği dönüşür. Bir sonraki sahnede Scrooge yeni ve merhametli bir insandır. Uyanma deneyimine dair başka örnekler, hayatı zenginleştiren ölümle yüzleşme deneyimleri, edebiyat ve film dünyasında bol bulunur. Tolstoy'un destansı romanı Savaş ve Barış'ın kahramanı Pierre, idam mangasının karşısında ölümlü yüz yüze gelir. Kendisinden yalnızca birkaç sıra öndeki adamın vurulmasından sonra cezası iptal edilir. Bu olaydan önce kayıp bir ruh olan Pierre, bir dönüşüm yaşar ve romanın geri kalanında anlamlı ve coşkulu bir hayat yaşar. Parantez içinde, gerçek hayatta 21 yaşındaki Dostoyevski'nin cezası da benzer şekilde son anda iptal edilir ve hayatı aynı şekilde değişir. Tolstoy'dan çok önceki ara söz, sözcüklerin yazıya dökülmesinin başlangıcından beri, ilk düşünürler bize yaşam ve ölümün birbirine bağımlı olduğunu hatırlatmıştır. Stoacılar, parantez içinde örneğin Chrysippos, Zenon, Cicero, Marcus Aurelius, bize iyi yaşamayı öğrenmenin, iyi ölmeyi öğrenmek, aynı şekilde iyi öğrenmeyi öğrenmenin de iyi yaşamayı öğrenmek olduğunu öğretmiştir. Cicero, felsefe yapmak, ölüme hazırlanmaktır, der. St. Augustine, bir adamın benliği yalnızca ölümün karşısında doğar, diye yazmıştır. Orta çağda pek çok kişi düşüncelerini ölümlülük ve hayatı düzenlemek için ölümün bize verdiği dersler üzerine odaklamak için odalarına kafatası koyardı. Montaigne, insanın düşüncelerini keskinleştirmek için çalışma odasının mezarlığa bakması gerektiğini ileri sürmüştü. Çağlar boyunca büyük düşünürler bu ve benzer şekillerde ölümün fizikselliği bizi yok etse de ölüm fikrinin bizi koruduğunu bize hatırlatmışlardır. Ölümün fizikselliği bizi yok etse de ölüm fikri bizi korur. Bu düşünceyi yakından inceleyelim. Bizi korur mu? Neden korur? Ve ölüm fikri bizi nasıl korur? Şeylerin nasıl olduğu ile şeylerin var olması arasındaki fark. 20. yüzyıl Alman filozofu Heidegger tarafından ifade edilen bir diyalektik bu ikilemi açıklıyor. Heidegger iki tarz varoluş ileri sürmüştür. Gündelik ve ontolojik varoluş. Parantez içinde onto var olmak, loji bilim. Gündelik tarzda etrafınıza odaklanır ve dünyadaki şeylerin nasıl olduğu ile ilgilenirsiniz. Ontolojik tarzda varlık mucizesinin kendisine odaklanır ve şeylerin var olmasına, sizin var olmanıza hayranlık duyarsınız. Şeylerin nasıl olduğu ile yalnızca var olmaları arasında önemli bir fark vardır. Gündelik tarzda gömüldüğünüzde fiziksel görünüş, mülkiyet veya saygınlık gibi çabucak unutulan dikkat çelicilere odaklanırsınız. Öte yandan ontolojik tarzda yalnızca varoluşun, ölümlülüğün ve hayatın diğer değişmez özelliklerinin daha fazla farkına varmakla kalmaz, anlamlı değişiklikler yapma konusunda daha heyecanlı ve hazır olursunuz. Temel insanlık görevimiz olan sorumluluk, bağlanırlık, anlam ve kendini gerçekleştirmeden meydana gelen özgün bir hayat inşa etme fikrine sarılmak için acele edersiniz. Ölümle yüzleşmenin hızlandırdığı çarpıcı ve kalıcı değişikliklerle ilgili pek çok rapor bu görüşü destekler. 10 yıl boyunca kanser yüzünden ölümle karşı karşıya olan hastalarla yoğun bir şekilde çalışırken çoğunun insanı hareketsiz bırakan bir kedere gömülmek yerine olumlu yönde ve çarpıcı bir şekilde değiştiklerini gördüm. Bu insanlar hayatın önemsiz ayrıntılarını bir tarafa atarak hayatlarındaki öncelikleri yeniden düzenliyorlardı. Gerçekten istemedikleri şeyleri yapma gücüne sahip çıkıyor, sevdikleriyle daha derin ilişkiler kurup hayatın denetlenmez gerçeklerini, değişen mevsimler, doğanın güzelliği, son yılbaşı veya yeni yıl daha içtenlikle takdir ediyorlardı. Çoğu başka insanlara karşı duydukları korkuların azaldığını, risk almaya daha istekli olduklarını ve reddedilme konusunda daha az endişe duyduklarını belirtiyorlardı. Dipnot 2. Korkularının azaldığını. Irvin Yalom, Varoluşçu Psikoterapi Kabarcı Yayın Evi. Bir tanesi kanserin psikonevrozları tedavi ettiğine dair ilginç bir yorumda bulundu. Bir başkası düşüncelerini nasıl yaşayacağımı öğrenmek için vücudum kanserle kalbura dönene kadar beklemek zorunda kalmam ne acı şeklinde ifade etti. Hayatın sonunda uyanmak. Tolstoy'un İvan İlyich'i. Tolstoy'un İvan İlyich'in Ölümü adlı eserinde orta yaşlı, bencil, kibirli bir bürokrat olan kahraman ölümcül hastalığı olduğunu ve dinmek bilmez bir acıyla öleceğini öğrenir. Ölüm yaklaşırken İvan İlyich bütün hayatı boyunca saygınlık, görünüş ve parayla meşgul olarak kendisini ölüm kavramına karşı koruduğunu fark eder. Ona iyileşeceğine dair temeli olmayan umutlar vermeye çalışarak bu yalanı sürdüren herkese büyük öfke duyar. Sonra en derin noktasıyla yaptığı şaşırtıcı bir konuşmanın ardından kendine gelerek çok kötü yaşadığı için bu kadar kötü bir şekilde öldüğü gerçeğini görür. Bütün hayatı yanlıştır. Kendisini ölüme karşı koruyarak kendisini hayata karşı da korumuştur. Hayatını tren vagonlarında olduğu gibi o ileri gittiğini sanarken aslında geriye gitme deneyimine benzetir. Kısacası var olmanın farkına varır. Ölüme hızla yaklaşırken İvan İlyich hala zamanı olduğunu görür. Yalnızca kendisinin değil yaşayan her şeyin ölmesi gerektiğinin farkına varır. Kendisi için yeni bir his olan merhameti fark eder. Başkaları için şefkat duymaya başlar. Elini öpen küçük oğluna doğal sevgi dolu bir tutumla onunla ilgilenen o hizmetkar çocuğa ve hatta ilk kez genç karısına. Neden olduğu acı için onlara üzülür ve sonunda acı içinde değil yoğun merhametin hazzıyla ölür. Tolstoy'un eseri yalnızca unutulmaz bir edebiyat şaheseri değil, aynı zamanda etkileyici, eğitici bir derstir ve çoğu kez ölmekte olanların rahatlatma eğitimi alanların okuması istenmektedir. Eğer var olmanın farkında olmak kişisel değişim için önemli bir nedense, gündelik tarzdan çıkıp değişimi sağlayacak olan tarza nasıl geçebiliriz? Bunu yalnızca dileyerek, çaba harcayarak veya dişlerinizi sıkarak yapamazsınız. Bir insanı uyandırıp sıradan tarzdan çekip çıkararak ontolojik tarza girmesini sağlamak için genellikle yaşamsal veya geri dönüşü olmayan deneyimler gerekir. Ben buna uyanma deneyimi diyorum. Peki ölümcül kanserle, idam mangasıyla karşılaşmayan veya geleceğin hayaletinin ziyaret etmediği bizler için uyanma deneyimi sıradan hayatın neresinde bulunuyor? Benim deneyimime göre uyanma deneyiminin en büyük kolaylaştırıcı önemli hayat olayları olabilir. Sevdiğiniz birinin kaybıyla duyduğunuz üzüntü, hayati tehlikesi olan hastalık, özel bir ilişkinin bitmesi, büyük bir doğum günü 50-60-70 yaş gibi, hayatın önemli dönüm noktaları, yangın, tecavüz, hırsızlık gibi bir felaket travması, çocukların evden ayrılması, boş yuva, iş kaybetmek veya kariyer değiştirmek, emeklilik, huzurevine taşınmak, son olarak daha derin benliğinizden mesaj getiren etkileyici rüyalar. Klinik deneyimlerimden aldığım aşağıdaki hikayelerin her biri farklı bir uyanış deneyimini gösterir. Hastalarımla kullandığım taktiklerin hepsi herkese uygulanabilir ama her birini değiştirebilir ve yalnızca kendinizi sorgularken değil, sevdiklerinize yardım etmek için de kullanabilirsiniz. Uyanma deneyimi olarak yas. Yas ve kayıp kişiyi uyandırmaya yardım eder ve kendi varoluşunun farkına varmasını sağlar. Tıpkı hem yasla hem de huzur evine gitmek zorunda kalmayla baş etmeye çalışan yeni dul Alice, arkadaşının ölümünün kendi ölüm korkusunun üstüne açtığı Julia gibi, kardeşinin ölümünün verdiği acıyı yıllar boyunca gömülü tutan James için olduğu gibi. Sonsuza dek fanilik Alice. Uzun bir süre boyunca Alice'in terapistiydim. Ne kadar mı uzun? Çağdaş kısa terapi modelini bilen bütün genç okurlar şimdi sandalyenize sıkıca oturun. Alice'i 30 yıldan uzun bir süre boyunca gördüm. Ardarda 30 yıl boyunca değil. Parantez içinde ama bazı insanların bu kadar uzun süre sürekli desteğe ihtiyacı olduğunu kayda geçmek isterim. Kocası Albert'la birlikte bir müzik enstrümanı dükkanı olan Alice, beni ilk kez 50 yaşındayken oğlu bazı arkadaşları ve müşterileriyle artan çatışmaları yüzünden aradı. 2 yıl bireysel terapide görüştük ve sonra 3 yılda grup terapisine devam ettik. Büyük oranda iyileşmesine rağmen sonraki 25 yıl boyunca birkaç kez önemli yaşam bunalımlarıyla terapiye geri döndü. Onunla son konuşmam 84 yaşında, ölümünden kısa bir süre önce yatağının başucunda oldu. Alice bana çok şey öğretti. Özellikle hayatının ikinci dönemindeki stresli aşamalarda. Sonraki epizot 75 yaşındayken başlayıp 4 yıl süren terapinin son aşamasında gerçekleşti. Kocası Alzheimer hastalığına yakalanınca Alice yardım için beni aradı. Desteğe ihtiyacı vardı. Hayat arkadaşının zihninin yavaş yavaş fakat amansızca dağıldığına tanık olmaktan daha korkunç çok az sıkıntı vardır. Kocası önlenemeyen bütün aşamalardan geçerken Alice büyük acılar çekti. Anahtar ve cüzdan kaybetme gibi kısa süreli bellek kaybının olduğu ilk aşama, sonra arabasının nereye park ettiğini unutup bütün şehri dolaşarak kaybettiği arabayı aramaya başladığı dönem, mahallede kaybolup polisin yardımıyla eve döndüğü aşama, ardından kişisel temizlik alışkanlıkları bozuldu, son olarak da empati kaybının eşlik ettiği korkunç bencillik dönemi geldi. Alice için en korkunç olanı 55 yıllık kocasının artık onu tanımamasıydı. Albert öldükten sonra dikkatimizi yasa ve özellikle Alice'in üzüntü ve rahatlama arasında hissettiği gerilime çevirdik. Ara söz, ergenlik çağından beri tanıdığı ve sevdiği Albert'ı kaybetmenin üzüntüsü ve tamamen bir yabancıya dönen kocasına sürekli bakım vermenin ağır yükünden kurtulmanın rahatlığı. Cenazeden birkaç gün sonra arkadaşları ve ailesi kendi hayatlarına geri dönünce Alice boş evle karşı karşıya geldi ve yeni bir korku hissetmeye başladı. Gece eve bir yabancının girmesi fikri. Dışarıda değişen bir şey yoktu. Orta sınıf mahallesi her zaman kadar emniyetliydi. Biri polis olan dostane mahalle arkadaşları vardı. Belki Alice kocasının yokluğunda kendini korunmasız hissediyordu. Kocası birkaç yıldır fiziksel olarak aciz durumda olsa da sırf varlığı bile güven hissi veriyordu. Sonunda bir rüya Alice'in hissettiği dehşetin kaynağını anlamasına yardımcı oldu. Bir havuzun kenarında oturuyorum. Ayaklarım suyun içinde. Birden korkmaya başlıyorum. Çünkü suyun içinde bana doğru gelen büyük yapraklar var. Bacaklarıma sürtündüklerini hissediyorum. Ay! Onları düşünmek şimdi bile ürpermeme neden oluyor. Siyah, büyük ve oval biçimliler. Yaprakları uzaklaştırmak için ayağımla dalga yapmaya çalışıyorum ama ayaklarım kum torbalarıyla aşağı çekiliyor. Belki de kireç torbalarıydı. Burada paniğe kapılıp bağırarak uyandım. Rüyaya geri dönmemek için saatlerce uykuya direndim. Rüyasıyla ilgili çağrışımlarından biri rüyanın anlamını açıklıyordu. Kireç torbaları, bunun senin için ne anlamı var diye sordum. Gömülme diye cevap verdi. Irak'taki toplu mezarlara kireç atmıyorlar mıydı? Hani veba sırasında da Londra'da kullanmışlardı. Demek eve giren davetsiz misafir ölümdü. Kendi ölümü. Kocasının ölümü onu ölüme karşı savunmasız bırakmıştı. Eğer o öldüyse ben de ölebilirim. Demek ki öleceğim. Kocasının ölümünden birkaç ay sonra Alice, ciddi yüksek tansiyonu ve gözlerindeki bozukluk yüzünden görme kaybı yaşadığı için 40 yıllık evinden ayrılıp tıbbi bakım da sağlayan bir huzur evine taşınmaya karar verdi. Artık Alice'in zihni yalnızca eşyalarını elinden çıkarma ile meşguldü. Aklında başka hiçbir şeye yer yoktu. Mobilyalar, hatıralar ve antika enstrüman koleksiyonuyla dolu 4 odalı bir evden küçük bir daireye taşınması pek çok eşyasından kurtulmak zorunda olması anlamına geliyordu. Tek oğlu o sırada Danimarka'da çalışıyor ve küçük bir dairede yaşıyordu. Bu yüzden o da Alice'in eşyalarını alamazdı. Yapmak zorunda olduğu seçimler arasında en zoru Albert'la birlikte bütün hayatları boyunca topladıkları müzik aletlerini ne yapacağıydı. Küçülen hayatının yalnızlığı içinde sık sık büyük babasının Paul Tostere 1751 yapımı cello'yu çaldığını ya da kocasının o çok sevdiği 1775 İngiliz yapımı Hapsikordu çalışını duyabiliyordu. Bir de anne babasının düğün hediyesi olarak verdiği İngiliz yapımı akordeon ve flüt vardı. Evindeki her eşya artık yalnızca kendisinin sahip olduğu hatıralarla doluydu. Bana bütün eşyaların geçmişlerini hiç bilmeyen ve onlara kendisi gibi değer vermeyecek olan insanlara dağıtılacağını söyledi. ve son olarak kendi ölümü hapsi korda, celloya, flütlere ve daha pek çok şeye gömülü olan zengin hatıraları tamamen silecekti. Geçmişi onunla birlikte yok olacaktı. Alice'in taşınma günü uğursuz bir şekilde yaklaşıyordu. Saklayamayacağı eşyalar ve mobilyalar teker teker yok oluyordu. Arkadaşlara ya da yabancılara veriliyordu. Evi boşalırken paniğe kapılmasına neden olacak şiddetteki yerinden olma hissi artıyordu. Evinde geçirdiği son gece özellikle sarsıcıydı. Evin yeni sahipleri geniş çaplı bir restorasyon çalışması planladıkları için evin tamamen boş kalmasını istemişlerdi. Kitaplıkların bile kaldırılması gerekmişti. Alice rafının duvarlardan sökülüşünü seyrederken ardıç kuşu yumurtası mavisine boyalı duvardaki kalan çizgileri görünce irkildi. Ardıç kuşu yumurtası mavisi. Alice bu rengi çok iyi hatırlıyordu. 40 yıl önce bu eve ilk taşındığında duvarlar o maviye boyalıydı. Ve bunca yıldır ilk defa evi onlara satan kadının ifadesini, kendisi gibi evini terk etmekten nefret eden, acılı, içi ıstırap doludunun kederli yüzünü hatırlıyordu. Ve şimdi Alice'in kendisi de acılı ve evinden ayrılmaktan nefret eden bir duldu. Hayatın bir geçit töreni olduğunu söylüyordu kendi kendine. Elbette, faniliğin her zaman farkındaydı. Pali dilinde fanilik anlamına gelen anikka sözcüğünün aralıksız olarak söylendiği bir haftalık meditasyon atölyesine katılmamış mıydı? Ama her şeyde olduğu gibi burada da bir şeyi bilmek ile kendi deneyimimizle öğrenmek arasında büyük bir fark var. Şimdi kendisinin de fani olduğunu, daha önceki sahipleri gibi kendisinin de o evden geçip gittiğini gerçek anlamıyla fark ediyordu. Ayrıca ev de geçiciydi. Günün birinde aynı arsada yapılacak başka bir eve yer açmak için yok olacaktı. Eşyalarından vazgeçmek ve taşınmak bol mobilyalı ve halı kaplı hayatın sıcak ve rahat yanılsamasıyla kendini örten Alice için bir uyanma deneyimiydi. Artık eşya bolluğunun onu varoluşun çoraklığından koruduğunu öğrenmişti. Bir sonraki seansımızda ona Tolstoy'un Anna'nın kocası Alexey Aleksandrovich'in karısı Anna'nın onu gerçekten terk edeceğini fark ettiği pasajı okudum. Şimdi bir köprüden sakin bir şekilde geçerken birdenbire köprünün yıkık ve aşağıda da bir uçurum olduğunu fark eden bir adamınkine benzer bir hız duyuyordu. Uçurum hayatın kendisiydi. Köprü ise Alexey Aleksandrovich'in yaşadığı yapay hayat. Dipnot 3. Anna Karenina. Tolstoy Anna Karenina ilk olarak 1877'de yayımlanmıştır. Alice de hayatın süssüz iskelesini ve aşağıdaki hiçliği görmüştü. Tolstoy'dan yaptığım alıntı Alice'e yardımcı oldu. Bunun nedeni kısmen deneyiminin adının konması ve böylece aşinalık ve kontrol hissiyle doğmasıydı. Kısmen de bunun ilişkimiz için anlamıydı. Yani en sevdiğim Tolstoy satırlarını bulmak için zaman ve çaba harcayıp onu okumuş olmamdı. Alice'in hikayesi bu kitaptaki başka anlatımlarda yeniden ortaya çıkacak birkaç fikri ortaya koyuyor. Kocasının ölümü, kendi ölüm anksiyetesinin ortaya çıkışıyla sonuçlandı. Önce dışsallaştırıldı ve eve izinsiz girecek birinden duyulan korkuya dönüştü. Sonra bir kabus haline geldi. Ardından yaşadığı yaz sırasında, eğer o ölüyorsa ben de ölebilirim farkındalığına varmasıyla daha açık bir hale geldi. Bütün bu deneyimlerin yanı sıra değer verdiği onca şeyin, anı yüklü eşyaların kaybı onu ontolojik tarzda yönlendirdi. Bunun sonucunda da anlamlı kişisel değişimler yaşadı. Alice'in anne babası öleli uzun zaman olmuştu ve hayat arkadaşının kaybı varoluşunun kırılganlığı ile yüzleşmesine neden olmuştu. Artık onunla mezar arasında kalan hiçbir şey yoktu. Bu deneyim hiçbir şekilde sıra dışı değildir. Bu sayfalarda birkaç kez vurgulayacağım gibi yasın yaygın görülen ama genellikle takdir edilmeyen kısmı geride kalanın kendi ölümüyle kişisel olarak yüzleşmesidir. Beklenmedik bir son. Alice'in evden ayrılıp huzur evine taşınma zamanı geldiğinde kendime her şeyi hazırladım. Alice'in daha derin, belki de dönüş olmayan bir kedere gömülmesinden endişeleniyordum. Ama taşındıktan 2 gün sonra ofisime daha hafif, neredeyse neşeli bir yürüyüşle girip oturarak beni şaşkına çevirdi. "Mutluyum," dedi. Onu gördüğüm bunca yıl içinde seansa hiç böyle başlamamıştı. Bu neşenin nedeni neydi? Parantez içinde, öğrencilerime danışanların kendilerini mutlu hissetmesini sağlayan etkenleri anlamanın, kendilerini kötü hissetmelerine neden olanları anlamak kadar önemli olduğunu öğretirim. Mutluluğunun kaynağı Dan'ın geçmişinde yatıyordu. Evlatlık olarak büyümüş, odalarını başka çocuklarla paylaşmış, genç yaşta evlenmiş, kocasının evine taşınmış ve bütün hayatı boyunca kendi odasının özlemini çekmişti. Ergenlik çağında Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda adlı kitabından derinden etkilenmişti. Şimdi onu mutlu eden şey, huzur evinde de olsa 80 yaşında nihayet kendine ait bir odasının olmasıydı. Yalnızca bu değil, ayrıca hayatının ilk dönemlerinin bazı kısımlarını tekrarlamak için bir fırsat bulduğunu da hissediyordu. Bekar, yalnız, kendi başına olmak. Ve bu kez bu işi doğru şekilde yapacaktı. Sonunda kendine özgür ve özerk olma iznini verecekti. Yalnızca ona yakından bağlı olan, geçmişini ve onun büyük bilinç dışı kompleksini bilen birisi bu sonucu anlayabilirdi. Bu iyilik halinde rol oynayan başka bir etmen daha vardı. Özgürleşme hissi. Mobilyalarını bırakmak onun için büyük bir kayıp olduğu gibi büyük bir rahatlama da sağlamıştı. Eşyalarının çoğu değerli ama aynı zamanda hatıralarla yüklüydü. Onları bırakmak kozadan çıkmak gibiydi. Şimdi geçmişin hayaletlerinden ve kalıntılarından kurtulunca yeni bir odası ve yeni bir derisi olmuştu. Yeni bir başlangıç yapabilirdi. 80 yaşında yeni bir hayat.